Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. 37. ayrım, sayfa 307. Bu sayıların ve tarihlerin çakışması ya garip bir rastlantıdır ama doğrudur, ya da Zebercet'in hasta zihninin yakıştırmalarıdır. Doğru ise Zebercet'in bunlar üzerinde durmasının, değilse bunları uydurmasının aynı nedenden kaynaklandığı söylenemez mi? Anlamsız ve tutarsız bulduğu yaşama bir süreklilik kazandırmak, onda bir örüntü görmek, gizli bağıntılar keşfetmek ihtiyacını kastediyorum. Zebercet kendisini Keçecizadelerin sonuncusu olarak görebilmek için kendisiyle onlar arasında bağlar ve ortak yanlar olduğunu gösterecek bir takım hikayeler uydurur. Benzerlikler icat eder. Örneğin Faruk dayısı ile kendisi arasında. Zebercet'e göre Faruk dayısı kardeşi Rüstem Bey'in karısına aşık olmuş ama bunu kimselere söylememiş. Belki onlar gece ırmak kenarında sevişirken oraya gizlice yaklaşmış ve yengesinin "Oh bırakma beni" deyişini duymuş. Daha sonra bir beslemeyi yatağına aldığı zaman bir şey yapamamış ve ancak erişilmez bir tek kadınla bu işi başarabileceğini anlamış. İşte bu yüzden asmış kendini. Bir başka benzerlik de dayısı Nurettin Bey'in öyküsünde çıkar ortaya. Nurettin Bey'in Halveti tekkesinde çile doldurmak üzere 40 gün için bir odaya kapanıp bedeninin dayanma gücünü zorlaması ve 22. günü ölmesini kendisininki gibi bir intihar sayar. Ankara treniyle gelen kadının otele indiği gece ile Zebercet'in intihar edeceği 28 Kasım arasında da 40 gün vardır. Ama Zebercet de dayısı gibi 40'ı doldurmadan 22. günü yaşamına son verecektir. Keçecilerin ailesinde 28 yaşında evlenenler, 28 yaşında ayrılanlar, 28 yaşında ölenler, 28 Kasım'da doğanlar, 28 Kasım'da ölenler ile yine 28 Kasım'da doğmuş ve 28 Kasım'da ölenler ile yine 28 Kasım'da doğmuş ve 28 Kasım'da ölecek olan Zebercet arasında görünmez bağlar olduğu yatsınabilir mi? Bu insanlar arasında adeta matematiksel bir düzen belirmiyor mu? Dediğim gibi Zebercet'in yaşamda sipsivri, boşlukta kalmış olmanın verdiği yalnızlık duygusundan kurtulmak ve yaşamda bir anlam, bir tutarlık görmek için uydurduğu bir mitostur bu. Böyle olduğunu Zebercet'in romanın anlamına açıklık getiren önemli bir cümlesi doğrular. Zebercet intihar için 28 Kasım'ı bekler ve sözünü ettiğim geçmiş olayları düşünürken birden isyan eder ve 28 Kasım'da olursa süreksizliğin, tutarsızlığın, saçmalığın bir anlamı mı olacak sanki? Sayfa 168 diyerek kendini kandırmaya son verir. Kurduğu ve sığındığı tutarlı dünya mitosunun çöküşüdür bu. Yaşamın saçmalığını ve anlamsızlığını kabul eden Zebercet'in artık 28 Kasım'ı beklemesi için de bir neden kalmaz ve o da hemen o gün asar kendini. Okurun çözmesi gereken son bilmece de kitabın son sayfasında yer alır. Şunları okuyoruz bu sayfada. Zebercet yatağın üstüne yerleştirdiği masaya çıkmıştır. İpi boynuna geçirdi, düzeltti. Tam o sırada dışarıdan birkaç arabanın korna sesini duydu. Başka araçlar da katıldılar buna. Kornalar, tren düdükleri, fabrika düdükleri arasız, kesintisiz ötmeye başladılar. Neydi bu? Kulakları mı uğulduyordu? Yoksa dışarının, başkalarının bir çağrısı mıydı? Zebercet bir anlık bir tereddütten sonra ayağıyla masaya vurur ve kendini boşluğa bırakır. Otelin sessizliği ile dış dünyanın gürültüsü arasında kurulan karşıtlığın anlamı nedir? Son bölümün başlığı pazar ama diğer günler gibi onun da tarihi belirtilmemiş. Ancak Zebercet'in 28 Kasım'da intiharı tasarlamışken o tarihten 18 gün önce bu işi bitirmeye karar verdiği anımsanırsa söz konusu pazarın 10 Kasım'a düştüğü ortaya çıkar. ve ancak bu hesabı yapan okur, Zebercet'in kendini astığı gün ve saatin Atatürk'ün öldüğü gün ve saat olduğunu fark eder ve anlar ki dışarıda ötmeye başlayan kornalar, tren düdükleri, fabrika düdükleri Atatürk'ün anısına yapılan saygı duruşunun bir parçasıdır. Aynı dakikada dışarıdaki törenden habersiz ipte sallanan Zebercet'in donunun paçasından altındaki yatağa, gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının yattığı yataktır bu. Menisi damlarken biter roman. Yazarın hiçbir yorum yapmadan ve neredeyse gizlice yan yana getirdiği bu iki olayı, Zebercet ile toplum arasındaki kopukluğu son kez vurgulayan bir sahne olarak yorumlamak doğru olur kanısındayım. Dışarının, başkalarının çağrısı boşunadır ve Zebercet dışarıya ve başkalarına kapalı kalarak son verir yaşamına. Zebercet'in toplumdan kopukluğu, iletişimden yoksunluğu ve bunun yarattığı yalnızlık, ana yurt otelinin asıl teması gibi göründüğüne göre, roman, aylak adamda olduğu gibi ruhsal sağlığı bozuk bir adamın psikolojisinden kaynaklanan bireysel bir sorunu mu getiriyor önümüze? Yoksa ikinci romanda bu kişi yoluyla yaşamın tutarsız ve saçma, insanların her yerde yalnız ve iletişimden yoksun olduğu tezinin ileri sürüldüğü söylenebilir mi? Öykünün sunuluş biçimi hakkında iki roman arasında büyük fark olduğu kuşkusuz da göndergeleri bakımından ayrı oldukları o kadar kesin değil. Bununla birlikte ana yurt otelinde ele alınan konunun felsefi bir sorunu içerdiğini söylemek olası. Roman bu doğrultuda yorumlanabilirse, Zebercet'in durumu ona özgü olmaktan çıkar ve tüm insanlığın durumu olarak görülebilir. Başka bir deyişle saçma kuramını dile getiren bir yapıt olarak nitelendirilebilir ana yurt oteli. Bilindiği gibi saçma kuramına göre amacı ve anlamı olmayan bir dünyada insan bir düzen, bir anlam, bir ahenk görmek ister ve gerçeğe gözünü kapayarak uydurduğu anlamlı bir dünya ile aldatır kendini. Saçmanın kaynağı insanla dünya arasındaki bu uyumsuzlukta yatar. Aslında insanlar arasında ne gerçek bir iletişim kurulabilir ne de yaşama bir anlam verilebilir. Saçma edebiyatı bu felsefeyi dile getirirken hem içeriği hem biçimi kullanır. Beckett'in ve Ionesco'nun oyunlarındaki kişiler, iletişimden yoksun, anlamsız konuşmalar yapan, bazen hareket dahi edemeyen insanlardır. Ne olay örgüsü vardır ne mantıksal bir gelişim. Ne de davranış nedenlerini anlayabildiğimiz karakterler. Kısacası saçma felsefesi biçimi de belirler ve biçimde yansır. Yaşama anlam vermek, onu yorumlamak nasıl zorsa, yapıta anlam vermek ve onu yorumlamak da zordur. Ana yurt otelinde de kimseyle iletişim kuramayan, yalnız kalmış bir Zebercet var. O da kendini aldatarak otelinde saat gibi işleyen ahenkli ve düzenli bir dünya kurmuştur. Ayrıca kendini bir ailenin parçası olduğuna inandırmış ve tutarlı bir mitos uydurmuştur. Ama bir gün 28 Kasım'da olursa süreksizliğin, tutarsızlığın, saçmalığın bir anlamı mı olacaktı sanki diyerek kendini aldatmaktan vazgeçecektir. Ana yurt otelinde sırf var olmalarıyla anlaşılmazlığı, iletişimsizliği, yalnızlığı anlatan Zebercet'e benzer durumda şu iki karakter de var. Otelde bir hafta kalıp giden ve kendini emekli subay olarak kaydettiren, gerçekte öz kızını boğduğu için polisten kaçan adam ve gerdek gecesi karısını öldürdüğü için yargılanan genç. Bu üçünün arasında ortak nokta, her birinin bir yakınını öldürmüş olması ama nedeninin bilinmemesidir. Nedeni bilinmeyen başka bir ölüm de Faruk Bey'in intiharıdır. Romanda bir karakter sayabileceğimiz otelin kendi de bir iletişimsizlik simgesidir. Vaktiyle konak olan bu otelde Zebercet gibi evrelerden geçerek ölür. 1839'da Keçecizade Malik Ağa tarafından yaptırılan bu konak, birbirine sıkı bağlarla bağlı insanların kuşaklar boyu doğduğu, büyüdüğü ve birlikte yaşadığı bir evdi. Savaş sırasında aile dağılınca konak 1923 yılında otele çevrilir. Bir iki geceliğine gelen birbirinden habersiz insanların yatıp gittiği bir binadır artık. Ama bir anlamda dış dünyaya açıktır yine de. Zebercet müşteri almamaya karar verip de kapıya kapalı levhasını astığı an otel olmaktan da çıkan dış dünyaya kapalı bir mekan olur. Ve bu dış dünyaya kapalılık bireyin topluma kapalılığının bir simgesi halini alır. Otel olmaktan da çıkmış binada şimdi iki kişi yaşamaktadır. Aralarında hiçbir iletişim olmayan ortalıkçı kadınla Zebercet. Romanın bitiminde ana yurt otelini içinde iki ölü ile bıraktığımızda otel artık sessiz bir mezara dönüşmüştür. Zaten sokağın başındaki ağaca çakılmış üstünde otel yazılı teneke levha da bir çivisi koptuğu için karşıyı değil toprağı göstermektedir. Şurası kesin ki keçeciler için yapılmış konağın sonradan bir otele, otelden iki kişinin yaşadığı kapalı bir mekana ve kapalı bir mekandan iki ölüyü barındıran bir mezara dönüşünün romanda doğumundan ölümüne dek bir karakter gibi izlendiğidir. İçeriği ve biçimiyle saçmayı yansıtan ana yurt oteli bireysel bir sorunu dile getirmiyor demektir. Gerçi Zebercet yalnızlığı, iletişimsizliği kendi psikolojik nedenlerinden ötürü daha uç noktalarda yaşar ama sorunu genel insanlık sorunudur. Ayrıca romanın topluma dönük bir yanı olduğunu da unutmamalıyız. Atılgan, haksız düzenden, sömürüden, ezilenlerden söz etmese de ana yurt oteli bir tür baş kaldırı romanıdır. Çünkü dolaylı bir biçimde sergilediği toplum, anlayışsızlığın, acımasızlığın, şiddetin ve ahlaksızlığın yaygın olduğu yozlaşmış bir toplumdur. Metne bu açıdan bakarsak ilginç şeyler saptarız. Örneğin cinayetler. Zebercet'inkinden başka dediğimiz gibi emekli subayın ve mahkemesi görülen gencin işledikleri cinayetler var. Ne ki romanda sözü edilen öldürme olayları bundan ibaret değil. Şunları da sayabiliriz. Zebercet'in parkta rastladığı yaşlı adamın ağabeyisi kumar masasında bıçaklanarak öldürülmüş. Hapisten çıkmış adamın meyhanede anlattığına göre kumarhane işleten Nazlı İbo Çakır Hasan'ı yaralamış. O da iyileşince İbo'yu öldürmüş. Sayfa 139. Zebercet'in okul arkadaşı Ömer'i bir yıl önce kardeşi vurdurmuş. Sayfa 102. Zebercet'in uzak akrabası Lütfi adam öldürmüş, hapse girmiş. Sayfa 110. Dayısı Faruk Bey de okulda az daha bir çocuğu boğuyormuş. Sayfa 121. Cinayetler bir yana, otele oğlan getiren adamlara bakarak oğlancılığın da doğal karşılandığını söyleyebiliriz. Eşcinsel bir oğlan da Zebercet'e yanaşmaya çalışır. Zebercet, keçecilerden Faruk Bey adına işlettiği otelin parasından çalar, mahkemesi görülen Nail Bey, tohumluk pamuk çekirdeklerine kum karıştırarak hileli yoldan para kazanır ve benzerleri. Bu durumda gözümüzde canlanan toplum, katillerin, hırsızların, kumarbazların, eşcinsellerin, fahişelerin, asker kaçaklarının kol gezdiği bir toplumdur. Öykünün akışı içinde hiçbir değer yargısı katmadan şöyle bir değinilip geçilen Zebercet'in öyküsüyle ilintisiz, bu kişiler ve olaylar başkalarının Zebercet'ten pek farklı olmadığını gösteriyor bize. Ve onlar kadar güçlü olmayan Zebercet, kendisini horlayan ve aşağılayan bu acımasız toplumdan ve anlamsız dünyadan boynuna ipi geçirmekle kurtulabilir ancak. Ana yurt oteline bu kitapta getirdiğimiz yorum, Atılgan'ın düşündüklerine uymayabilir. Ne var ki yazar romanın çözümünü ve yorumunu büyük ölçüde okurun üstlenmesi için gereken önlemleri aldığına göre Metnin okurlar tarafından farklı biçimlerde yorumlanması doğaldır ve kaçınılmazdır. Bu roman anlayışı okurun lehinedir de, çünkü okurun metni çözümlemeye, boşlukları doldurmaya çağrılması onu metnin yazılmasına katkıda bulunmaya, hayal gücünü kullanmaya zorlar. Başka bir deyişle okur metne tüketici olarak değil, üretici olarak yaklaşmış olur. Ana Yurt Oteli, Türk romanları içinde Roland Barthes'in Scriptable, yazarca dediği türe uygun tek örnek değil elbette. Ama okura üreticiliğin zevkini tatma imkanını en çok sağlayanı olabilir. Sonuç. İkinci dönem romanının özellikleri. Birinci cildin sonuç kısmında batılılaşma sorunsalının o dönem romanının kurgusunu, tiplerini, çatışma öğesini büyük ölçüde belirlediğini söylemiştim. Bu cildi de ele aldığımız yapıtlarda yeni sorunsalın belirlediği olay örgüsü, karakter ve mekan öğeleriyle ilgili kimi özellikleri saptamakla bitirmek istiyorum. Bir yandan da birinci dönem romanlarıyla karşılaştırmalar yapmak daha açıklayıcı olacaktır.